Ayrım 16. Cem Sultan, Mim Turhan Tan, sayfa 178. Çarpışma 22 Rebiül Ahır 886, yani 20 Haziran 1481 Pazar günü gerçekleşti. İlkin Sinan Paşa Gedik Nasuh'a saldırdı. Gedik, Cem'in gediği ciddiyetle ve samimiyetle çarpışıyordu. Ama daha ilk çarpışmada derviş kılıklı bir adamın yeşil bir bayrak açıp "Hacı Çelebi'yi seven ardımdan gelsin" diye bağırması üzerine yüzlerce askerin Sinan Paşa tarafına geçtiğini, geri kalanların da şaşkınlıktan sarsıldıklarını görünce ağlaya ağlaya geri çekilmek mecburiyetinde kaldı. Cem bu umulmaz bozgunu anlar anlamaz elini ovuşturmaya, dört tarafa başvurmaya koyulmuştu. Kardeşiyle kendi arasında bulunan su bir set olmaktan çıkmışa benziyor, Bayezid ordusuna yol vermek için hazırlanıyor gibi görünüyordu. Tuhafı Lala Bey'in hareketsizliğiydi. En büyük gücü elinde tutan o adam sıradan bir seyirci gibi duruyor, hiçbir hamle yapmıyordu. Bununla beraber Türkmenlerden, Karamanlardan, Turgutlardan, Varsaklardan birçok asker suyu geçebilmiş Bayezidlilerle çarpışıyordu. Türk, Türk'ü öldürüyordu. Türk'e baş olmak isteyen iki kardeşle dökülen kanların suya akışını seyrediyordu. Burada yeri gelmişken belirtmek isteriz. Zamanımızda Türk milletinin bulduğu toplam 70 milyon kadardır. Dipnot Turanta'nın romanını yazdığı yıllarda, 1930'larda. Bu asil millet Orta Asya'dan Balkanlara ve Usturumca vadilerine kadar yayılarak bu rakamla ifade olunan tahmini değeri taşımaktadır. Bize öyle geliyor ki saltanat davalarıyla her asırda dökülen Türk kanları o zamanlar boşa akmamış olsaydı ve mesela Cengiz oğulları birbirleriyle, Timur çocukları yek diğeriyle, Selçuk hanedanı kendi kendileriyle, Osman ailesi de aralarında post kavgası çıkarıp ırklaşlarını boş yere ölüme sürüklemeselerdi, bugünün 70 milyonu mutlaka 170 milyon olurdu. Azade kalaydılar seferden, bir ordu çıkardı bir neferden. Dipnot, başka milletlerde de böyle boğuşmalar varsa da bizim yüce milletimiz kadar kanını bol döken bir millet yoktur. Bir kuyucu Murat Paşa'nın Osmanoğulları saltanatını güçlendirmek için Anadolu'da tam 100 bin Türk öldürdüğünü hatırlamak ve kuyucuların bir değil, 10 değil, belki 100 olduğunu düşünmek, yapılan kötülükleri anlatmaya hazin bir ölçü oluşturur. Cem Gedik Nasuh takımının geri çekilmesiyle açılan gediği Lala'nın sert bir hamleyle kapatması için ona haber göndermek istedi. Gözüne Dimitrios ilişti ve herifi endişeli bir heyecanda yanına çağırarak yalvarır gibi emir verdi. "Lala'ya söyle durmasın, belikiler suyu geçmeden bir şeyler yapsın." İrene'nin babası Cem'in yanından "Baş üstüne padişahın fermanınızı söylerim, siz gam yemeyin, tasalanmayın. Biraz sonra Gedik Ahmet'i mübarek ayağına yüz sürer göreceksin" diyerek ayrıldı. Lala'nın yanına gitti, "Sıra senindir" dedi, "ya atıl ya çekil, yoksa Cem Sultan başa geçecek, başını tehlikeye koyacak." Lala atının üstünde boynunu biraz dikti, geride muhafızlarının arasında duran Cem'e, su kenarında boğuşan askerlere, öte taraftaki Bayezid ordusuna uzun uzun baktı, mırıldandı. "Zalike takdirül azizül alim." Sonra Dimitrios'a döndü, sordu. "Mahi nerede?" "Çadırda." "Onu senden isterim, kaybedersen vay haline." Dimitrios bir şeyler söylemek isterken atını sürdü, bölük başılara emir verdi. "İleri, benimle beraber ileri." Şimdi Cem'in büyük fırkası umudunun son dayanak noktası suya doğru akıyordu. Beri tarafta bu akışı görerek bir takım hareketlere girmiş Gedik Ahmet fırkası Lala'yı karşılamaya çıkıyordu. Bayezid otağının önündeydi. Ayaklarını üzengiye basarak boynunu yükseltiyordu. Cem de aynı durumda bahtını götüren fırkaya bakıyordu. İki kardeş düşünce ve duygu itibariyle tam bir birlik taşıyorlardı. Bayezid Lala'nın kendine katılmasını, Cem de Gedik Ahmet'in askerleriyle birlikte bu tarafa geçmesini bekliyordu. Dakikalar ağır ağır geçti. İki ordu suyun birer kenarında yer aldı. Öteki savaşçılar suyun içinde ve dışında boğuşan birkaç bin kişi hamlelerini bırakmış, kendi cephelerine çekilerek asıl orduların çarpışmasını seyre dalmışlardı. Bu şuursuz bir merak, yorgunlukla fazla heyecanı dillendirmek, gidermek için kendiliğinden kabul edilmiş bir durumdu. Gedik Ahmet de Lala Yakup da askerlerini suya saldırmakta güya tereddüt ediyorlardı. Derin olmayan ırmak sanki göğsüne dökülecek taze taze kanları içmek için göğsünü açmış bekliyordu. İşte bu sırada Yakup Bey'in gür sesi yükseldi. ''Kardeş kardeşi öldürmez. Hepimiz Türk'üz, Müslümanız. Varsın Cem ağabeysiyle uyuşsun. Biz Sultan Bayezid'i selamlayalım.'' Zaten talimat almış olan bölükbaşılar hep bir ağızdan bağırdılar. ''Doğru, çok doğru. Yaşasın Sultan Bayezid.'' 10.000 dudak bu duayı tekrar etti. ''Yaşasın Sultan Bayezid.'' Cem bu hiç umulmayan naraların havaya serptiği dalgalardan sarsılmış gibi atından yere düşerken Yakup Bey'in askerleri sancakları indiriyor, yürüyerek ya da yüzerek beri tarafa geçiyordu. Yalnız Karamanlı aşiretler beri tarafta kalmışlar ama ne yapacaklarını bilmiyor. Karışık kitleler halinde sudan uzaklaşıyor, gerilere dağılıyorlardı. Her biri bir zafername hazırlamış ve savaşın sonunda okunacak bu eserleri için için geveleyen şairler, ihsan almak hayaliyle geviş getiren musahipler, efendilerinin padişahlığını bir daha tebrike hazırlanan nedimler, attan düşen zavallı Cem'i kaldırmaya çalışırken arkadan Yenişehir tarafından bir gürültü koptu. ''Yaşasın Sultan Bayezid!'' Bu önlerinde İrene'nin yürüdüğü 1000 yeniçeriydi. Mahpuslar Cem'den ferman gösteren Fettan kızın emriyle zindandan bırakılmış, silahlandırılmışlardı. Ve yine onun öğretmesiyle bu duayı okuyarak talihsiz şehzadeye arkadan hücum ediyorlardı. Bu hücum suyu geçmekte olan Bayezid fırkalarının müjdelediği tehlikeyle uyumlu olduğu için Cem çok kötü bir konuma düşmüştü. Küçük bir gaflet, küçük bir gecikme kendisini iki ateş arasında bırakacaktı. Şaşırmış, yalnız ağlıyordu. Etrafındakiler de ne yapılması gerektiğini bilmiyor, bön bön arkaya ve öne bakıyorlardı. Nihayet musahiplerden Celal Bey aklını başına devşirdi, Cem'in ayaklarına kapandı. ''Savaşı kaybettik.'' dedi. ''Lakin burada durursak seni de kaybedeceğiz, kaçalım.'' Cem bu yalvarış üzerine vaziyeti tamamıyla kavradı, nem dolu gözlerini eliyle sildi. ''El hükmü lillah'' dedi, ''kaçalım.'' Artık kaçıyor ve kovalanıyorlardı. Bayezid yenilmiş düşmanın mutlaka ele geçirilmesini emretmişti. Birçok süvari bu emre uyarak Cem'in ardına takılmıştı. Bir saat önce Osmanlı tahtını kendine ait sayan mağrur bir hünkâr edasıyla ordular başında hayaller kuran Cem, şimdi bir suçlu gibi kaçıyor ve yine bir suçlu gibi takip ediliyordu. Tuhafı şu ki Cem arkadan yapılan hücumun İrene tarafından düzenlendiğini anlayamamıştı. Zaten o korkunç dakikada ince eleyip sık dokuyamazdı. Aklı başından kanatlanıp uçmuş, can korkusuyla hareket ediyordu. Ama ayak sesini duydu, ölümden uzaklaşmaya çalışmakla beraber perişan kafasında iki soru çırpınıp duruyordu. İrene nerede kaldı? Dimitrios ne oldu? Yenişehir'deki mahpus yeniçerilerin İrene'ye düzen kurduklarını ve daha önce ona söz vermişken serbest kalır kalmaz aksi harekette bulunduklarını sanıyordu. Çünkü Gedik Ahmet'in Dimitrios'a verdiğini sandığı söze rağmen beri tarafa geçmeyişini, Lala Yakup'un umulmaz ihanetinden ileri gelen bir hareket sanıyordu. Bu yüzden de hem Gedik'i hoş görüyor hem Dimitrios'a acıyordu. Mamafih düşüncesinin merkezini kurtulmak teşkil ediyordu. Bir kere yakasını kovalayacaklardan kurtarırsa bu felaketin de tamirine çare bulacağını umuyordu. Her yara alan adam gibi o da bu meyus deminde Allah'ı hatırlıyor, Allah'a sığınıyor ve Allah namına söylenmiş sözlerde teselli arayarak güçlüğün sonu kolaylıktır diyor ve bütün gücüyle atını koşturuyordu. Oysa beride galipler cephesinde de telaş vardı. Cem'i felakete sürüklemiş olan Lala Bey ihanetinin mükafatını almak için Bayezid'in huzuruna koşacak yerde İrene'yi karşılamaya koşmuş ve onu Yeniçeri taburunun başından adeta zorla ayırarak kendi çadırında alıkonulmak üzere bir bölükbaşıya vermişti. Aynı zamanda Dimitrios'u da yanına çağırıp şöyle bir tavsiye yapmıştı. ''Bundan geri Mahi adını ağzına alma, dilini kopararım. Cem gibi onu da unutacaksın.'' Dimitrios bu korkunç öneriye alaysı bir sessizlikle karşılık vermişti. Çünkü o dakikada Lala Bey ile uğraşacak, İrene'yi savunacak durumda değildi. Daha önemli şeyler düşünüyordu. Hilekar herif kendi eseri olan bu olayların kendi amacına göre sonuçlanması için yeni planlar kuruyordu. Bu planların en başında da Cem'in yaşaması vardı. Dimitrios'a göre Osmanoğulları saltanatının temeline henüz kundak konulmuştu. Bu kundağın ateş alması Cem'in yaşamasıyla mümkündü. Oysa Cem kovalanıyordu, belki yakalanacaktı ve yakalanınca da öldürülecekti. Dimitrios işte bu ihtimalin önüne geçmek istedi. Lala Bey'in Irene'yi hapsettirmesine, kendisini de tehdit etmesine aldırmadı. Kadınların ana baba günü tabiriyle ana geldikleri kargaşalıklardan korkunç bir örnek olan o gürültü arasında soğukkanlılığını koruyarak dört tarafa göz gezdirdi. Cem'in yağma edilen ağırlıkları arasında elini koynuna sokarak duran bir delikanlının yanına koştu. "Bray Mustafa," dedi, "durma, atlan, şu kovalayanlara yetiş. Hünkârın geri dönsünler dediğini söyle. Bu işi yaparsan sana 100 altın veririm." Mustafa Frank esirlerinden bir delikanlıydı. Cem'in sarayında alelade işlerde kullanılıyordu. İyi ata binerdi, hayli hüner gösterirdi. Efendisinin kaçması üzerine ağırlıklar arasına çekilmişti. Kendisine kimin yönlendireceğini tahmine çalışıyordu. Dimitrios'un sözlerini duyunca zeki gözlerini açtı. "Sen," dedi, "hünkârın vekili misin?" "Cem'in iyiliğini görmüşüm. Onu ölümden kurtarmak istiyorum. Sen de onun ekmeğini yedin. Böyle bir yardıma esirger misin?" "Boş lafı bırak Çelebi, açık konuş. Cem'i yalanla ölümden kurtaranları şefkatli hünkâr ölüme kavuşturur. Bana garezin ne ki bu teklifi yapıyorsun?" Zaman dardı, karşıya kadar beriye geçenler çoğalıyordu. Dimitrios bu yüzden telaşlandı, kesin davrandı. "Çene yan içinin sırası değil, dediğimi yaparsan 500 altın veririm." Zeki delikanlı tek bir an düşündü ve şu cevabı verdi. "Para senin olsun, bir söz ver hemen atlanayım." "Ne sözü istiyorsun?" "Kızını bana vermek sözünü." Dimitrios'un gözlerinde hain bir ışık parlayıp söndü ve istediği sözü verdi. "Peki." Mustafa bu sözü aldıktan sonra adeta ateşlendi. Henüz bulundukları yerde duran Cem Sultan'a mahsus yedek atlardan birine atladı, ileriye doğru atıldı. Dimitrios çevik delikanlının uçuşunu heyecanla seyrediyor ve mırıldanıyordu. "Hele sen gide dur, biz ipliğimizi boyayalım." Mustafa şevk içinde, umut içinde atını koşturuyor, kendisinden yarım saat evvel yola çıkanların izini silip süpürüyordu. Bindiği Arap atı sanki efendisine kurtuluş götürdüğünü anlamış gibi ayaklarına kanat hızı vermiş, mesafeleri köpüre köpüre yırtıyordu. Bu yaman gidiş bir saat sonra sonucunu verdi. Mustafa'nın gözleri kovalayıcıların sonuna kalanlara seçmeye başladı. Yarım saatlik bir uçuşun ardından da onları geçti, daha ileridekilere kavuştu. Her tesadüf ettiği kümeye inandırıcı ve hürmet ettirici bir sesle haykırıyordu. "Şefkatli hünkâr geri dönülmesini istiyor, bozgunlara el vurulmasın," diyor. Kaçanlara kolaylıkla yetişemeyeceklerini anlayan kovalayıcılar bu emir üzerine atlarının başını geri çeviriyor, ava yetişememenin ayıbını hünkârın iradesine yükletebilmek zevkiyle geri dönüyorlardı. Mustafa en öndekileri çevirdikten sonra atını biraz dinlendirdi, kendi terini kuruttu, ardından da bir padişah adamı çalımıyla kovalayıcıları yüksekten selamlayarak Yenişehir Ovası'na doğru at koşturmaya koyuldu. Gözünde güzel Irene dalgalanıyor, uzun yol bu nurlu dalgalanış altında gerdeğe giden ipekli bir dehliz gibi onu heyecanlandırıyordu. Bu Frank dönmesi delikanlı Konya'dan çıktıkları günden beri Irene ile ilgiliydi. İlkin herkes gibi Irene'yi güzel bir delikanlı sanarak imreniyordu. Ama onun Cem Sultan otağına gece yarıları girip çıkışını, bir müddette Lala Bey'in çadırında kaldığını sezdikten sonra içine bir şüphe düştü. İşbilir bir hafiye gibi davranarak babayla kızı bir gözlem altında tutarak gerçeği anlamıştı. Bu ilgi onun genç ve dinç yüreğinde kuvvetli bir özlem uyandırmakta gecikmedi. Güzel İrene dönme Mustafa'nın da rüyalarına temel oldu. Bununla beraber onu, o yürek nurunu benimsemek gibi hayallere kapılmıyordu. Cem'in ve Lala'nın sevgilisi kendisi için nihayet tatlı bir rüya olabilirdi ve o bu rüyayı taşımakla yetinip gidiyordu. Ama Lala Bey'in beri tarafa geçtiği, Cem'in de kaçtığı bir sırada Dimitrios'un kendisine yanaştığını görünce ani bir yürek hamlesi göstermiş, kızı babasından isteği vermişti. Şimdi o hamlenin sonucunu almak hırsıyla koşuyor ve yalancı Mahi'yi hayalinde hakiki hüviyetine iade ederek kavuştuğu yuvasını kuruyordu. Oysa Dimitrios verdiği sözden kurtulmak için gereken tedbirleri almış, Mustafa'yı hak istemekten vazgeçirecek yolu çarçabuk bulmuştu. Bu buluş yine ona mahsus bir incelikle sivriliyordu. Mustafa'yı kündeden atarken Lala Bey'i de devirecek bir tedbire başvurmuştu. Aziz okuyucuları merakla bırakmamak için hemen söyleyelim ki, Dimitrios'un bir iki saat içinde tasarlayıp uyguladığı tedbir, Sultan Bayezid'i İrene'nin durumundan haberdar etmekten ibaretti. Düzenci adam Mustafa'yı yola çıkarır çıkarmaz hünkârın huzuruna koşmuş, ayağına kapanarak kazanılan zaferi tebrik etmişti. Ulu hünkâr diyordu, işte hak yerini buldu, haksızlık boğuldu. Ben kulun, artık ölsem de gam yemem, çünkü sana sadakatimi ispat ettim. Bayezid dalgın dalgın bu sözleri dinlemiş, memnuniyet göstermeye lüzum görmeden sormuştu. Ya İrene nerede, yoksa onu Cem'e mi bağışladın? Padişahımın emri yerde kalır mı hiç? İrene Yenişehir'deki tutsak Yeniçerileri kurtardıktan sonra Lala Bey'in çadırına çekildi. Fermanını bekliyor. Bayezid henüz kafasını koparamadı. Kardeşinin aşkını yaralamakla acele gösterdi, emir verdi. Tez gidin bu kızı getirin. Lala Bey, Cem'den kurtardığına ve kendine adadığına sandığı güzel yaratığın padişah adamları tarafından alınıp götürüldüğünü görünce müthiş bir buhrana kapıldı. Çadırında başını yerden yere koyup ömrünün ilk ve son gözyaşlarını döktü, acı acı inledi. Ah Mahi, ah Mahi, adımı ben senin için kirlettim, Cem Sultan'ı senin için tepelettim. Ama sen benim olmadın, kurt ağzına düştün. Bana bu ihanetten kalan yadigar yüz kirinden başka bir şey değil. Artık yaşamamalıyım, ölüp gitmeliyim. Mustafa da Dimitrios'la karşılaşır karşılaşmaz hayalinde kurduğu yuvaların yıkıldığını anladı. İrene'nin babası ellerini ovuştura ovuştura ona ağır ve zalim hakikati haber vermişti. Aman oğul, sesini kes, İrene hünkârın yanında. Delikanlının yasa girip ters bir iş yapmaması, son hileyi açığa vurmaması için de zehirle şekerden oluşmuş bir hap sundu. Kovalamadan dönenler seni görüp de tanımasınlar, kellemizin gittiği gündür. Sen benim çadıra kapan, göze görünme. Ben İstanbul'a varır varmaz seni saraya kapılandırırım. İlk fırsatta da İrene'yi sana veririm. Mustafa İrene'nin hünkâr tarafından kapatılmasına çok üzülmüştü. Yüreği ağlıyordu ama durumun ağırlığını da anlıyordu. Dimitrios'un dediği gibi kovalamaktan eli boş dönenler padişahın emriyle geri geldiklerini elbette söyleyeceklerdi. Bu takdirde kendi hayatı da Dimitrios'unkiyle beraber tehlikeye düşecekti ve İrene'ye kavuşmak ümidi mezara gömülecekti. Sonuç olarak şimdilik susmak gelecek günlerin doğuracağı fırsatları beklemek icap ediyordu. Zeki delikanlı bu düşünceyle üzüntüsünü yendi. Peki dedi, bugün susacağım. Ama hünkâra el birliğiyle ihanet ettiğimizi, Cem'i kurtardığımızı unutma. Beni boşlarsan, sözünde durmazsan ölümü gözüme alırım, seni de öldürtürüm. İki dönme bu konuşmanın sonunda tokalaştılar, dostlaştılar. Cem'in yakalanmasını engelleyen delikanlı da böylece bilinemedi. Bayezid'in bağırıp çağırması yararsız kaldı. 10 gün sonra ise Mustafa, Dimitrios'un önerisiyle ve kapıcı olarak Bayezid'in sarayına alındı. Okuyucular bu Mustafa'yı hikayemizin sonunda bir daha göreceklerdir. Bizim felaket ve kötülük gibi adlarla andığımız nahoş olaylar benzetme uygunsa manevi birer mikroba benzer. Mikroplar nasıl doğurup çoğalırlarsa felaketler de birbirini takip eder. Bir sevgiliyi gömüp de ağlaya ağlaya eve dönenlerin yangınla karşılaştıkları, iflas etmiş bir tacirin teselli bulmak üzere kucağına koştuğu karısını ölüm döşeğinde bulduğu, yağmurdan kaçanların doluya tutulduğu çok görülmüştür. Cem de aynı haldeydi. Dimitrios'un kendince bilinmeyen müdahalesiyle kovalayıcılardan kurtulduktan sonra köylülerin hücumuna uğramıştı. Yarım günde bir günlük yol alarak Ermeni Derbendi denilen boğaza geldiklerinde gün batıyordu. Ne kendinde ne birlikte gelenlerde ne de atlarda derman kalmamıştı. Arkalarında nal sesi, ölüm narası yoktu. Tehlike uzaklaşmışa benziyordu. Bu yüzden Derbent'te dinlenmek istiyorlardı. Ama çapulla yaşayan bir kalabalık, taht hülyasından çukurlara yuvarlanan talihsiz Cem'i yakalamak istedi. İnsafsız bir saldırışla üzerine atıldılar. Hücum meydana geldiği sırada gece hayli ilerlemişti. Mağlup şehzade yorgun argın uyuyordu. Saldıranlar ilk hamlede onun birlikte getirebildiği 3-5 at yükü eşyayı yağma ettiler. Yenilecek ve içilecek şeyleri bir anda paylaştılar. Sonra da Cem'i diri diri yakalama hırsıyla saldırdılar. Cem'in felaket yoldaşları gece karanlığında omuzlarına çullanan bu çapulcu kabusu silahla karşılamaktan çekinmedi. Bizzat Cem de yorgunluğuna rağmen silaha sarıldı, mertçe dövüştü. 5-10 adamını kurban vererek atlarının bulunduğu yere kadar çekilebildi. Kendisini kılıçlarıyla ve göğüsleriyle savunan sadık arkadaşlarıyla birlikte çapulcuların arasından kurtulabildi. Ama bu kurtuluş yangından çıkışa benziyordu. Felaket yolcularının hepsi çırılçıplaktı. Cem de sade bir dolamayla kalmıştı. Dipnot: dolama astarsız iç entarisidir. Yürüyüşte kolaylık olsun diye bu entarinin etekleri bele dolandığı için o ismi almıştır. Ne başında kavuk ne üstünde kaftan vardı. Yalnız bir at elde edebilmişlerdi ve yalnız birer kılıç taşıyorlardı. Cem işte bu perişan kıyafette Ermeni Derbendinden uzaklaşabilmiş, gece yarısından sonra uykusuz ve çıplak Konya'ya doğru yol alıyordu. Haziran ayının gece yaptığı ayaz mağlup şehzadeyi tir tir titretiyordu. Musahiplerden Sinan Bey bir koyun ağılından elmas yüzüğünü vererek alabildiği çoban kepeneğini efendisine giydirmiş ve Fatih'in oğlu ağıl kokan bu mantı içinde titremekten kurtulmuştu. Dipnot: hazine ve Cem'i libaslar telef olup bey merhum bir dolama ile kalmıştı. Hatta soğuktan ol derece bir huzur olurdu ki kapıcı başı Sinan Bey bir kimseden bir kepenek almıştı. Gündüz kendi giyip gece beye giydirirdi. Vakıat-ı Sultan Cem sayfa 2. Sıkıntı sıkıntı üstüne gelecek değil mi ya? Cem'in berbatlığı da bu derecede kalmadı. Bir mola zamanında huysuzlaşan atlardan güçlü bir çifte yedi, ayağından ağır yaralandı. Yoldaşları bu yeni darbenin acıklı heyecanıyla etrafına toplandıklarında talihsiz şehzade mahzun mahzun gülümsemiş ve şu sözleri söylemişti: bir şey değil, bir şey değil, küçük bir acı. Sonra yüreğini göstererek eklemişti: yaranın büyüğü burada. Ayağımdaki sızının ne ehemmiyeti var? Yüreğindeki yara yıkılan umutların kanayan harabesi miydi, yoksa İrene'nin hicranı mıydı? Bu bilinmez. Bilinen Cem'in Konya'ya yaralı bir halde gelişidir. 16. ayrımın sonu. Sayfa 190.